Fatih abi, geçtiğimiz hafta Siyer-i Nebi hem metinden hem de sonrasında muhabbet bahsinden kaldığımız bir yer vardı. Kabe'den bahsetmiş idik ve dahi Peygamber Efendimiz'den.
Evet, şimdi hemen şöyle bir mevzuya giriş yapalım. Bundan sonra sizinle yayından evvel de konuştuğumuz gibi
Eyvallah.
her dersin başında muhakkak surette belli konulara temas edeceğiz. Bunlar tekrar olacak belki ama 4-5 cümle de olsa bunları hep zikredeceğiz. Çünkü bunlar sofranın tuzu, ekmeği, suyu. Yemek çeşitleri değişebilir ama sofranın ekmeği, suyu değişmez. Hep her kurulduğunda muhakkak gelir. Efendim, anladık ki iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yaratılış olarak en evveli, nurunun yaratılışı olarak en evvel yaratılan zat. Hazreti Adem aleyhisselam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den insan olarak sonra yaratılmış. Bütün ruhlar, bütün mevcudat Resul-i Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sonra yaratılmış. Fakat gönderiliş olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz peygamberlerin sonuncusu olarak gönderilmiştir dedik. Kainatın yaratılışına sebep olan Hazreti Allah'ın kendi Allah'lığının, Rabliğinin bilinmesidir. Fakat hemen bu sebepten ve bu murattan sonra bu iradenin tezahürü olarak ilk nurun yaratılışı olarak da Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zuhuru vardır. Bu hiçbir zaman unutulmasın. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 40 yaşında peygamber olmuş. Ondan evvel hiç bilinmemiş. Haşa, tövbe estağfurullah. Yani çok iyiymiş, çok iyi olduğu için de bakmışlar ondan iyisi yokmuş. O yüzden o peygamber olmuş gibi safsata, efendime söyleyeyim, abes, mantık dışı, iman dışı sözlerle meşgul olmamak için bu hatırlatmayı hep yapıyoruz. Cenab-ı Hak ruhlar aleminden de evvel Hazreti Peygamber'i peygamber olarak seçmişti ve hatta ne demişti hatırlıyorsanız hadisi şerifte, Hazreti Adem daha su ile balçık halindeydi veya toprak ile su arasındaydı, çamur halindeydi yani. Tesviye edilmemişti henüz. Ben peygamberdim diyor. İnsandım demiyor. Peygamberdim. Kitabım da vardı, şeriatım da vardı. Nasıl, neyle emrolunduğumu ve neyi tebliğ etmekle vazifeli olduğumu biliyordum demektir bunun manası. Bu hakikate dikkat çekmiştik. Ondan sonra alâ meratibihim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nesebirinden bahsettik. Hazreti Adem aleyhisselam'dan bahsettik. Hazreti İbrahim aleyhisselam Efendimizden de bahsettik. Ve Mekke'nin özelliklerine temas ediyorduk ki programımız orada kaldı. Şimdi şunu unutmayalım. O zaman için düşünürsek Mekke-i Mükerreme gelişmiş olan birçok devletten daha gelişmiş bir şehir devleti. Yani Mekke belki bir şehir ama sistem olarak bakanlıklar gibi, belediye teşkilatı gibi bugün düşünebileceğimiz bir teşkilat sistemiyle, bir teşkilatla birçok ülkeden daha oturmuş, düzeni belli bir devlet konumunda. Ticari kervanların gelip geçtiği bir yer, siyasi hadiselerin düğümlendiği veya çözüldüğü bir yer, muazzam bir belde. Böyle bir beldede, böyle bir kültürün yaşadığı yerde iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zuhuru tabii ki tesadüfi değil. Artık o gelecek diye mi Mekke böyle hazırlandı? Yoksa böyle hazırlandığı için mi Cenab-ı Hak onu Mekke'de zuhur ettirdi? İki cihan serveri Efendimiz orada var oldu. Bunu biz bilemeyiz. Fakat şunu biliyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Mekke'de doğumuyla Mekke şereflenmiş oldu. Daha evvel de şehirlerin anası. Cenab-ı Hak kainatı bidayetinde kara parçası olarak oradan yarattığını rivayet ediyor alimler ve hadis-i şeriflerden bunu alıyor. Şehirlerin anası, yerleşim merkezlerinin anası gibi düşünülebilecek bir yer. Fakat şerefini, eşrefiyetini, eftariyetini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin orada bulunmasıyla alıyor. Cenab-ı Hak ayet-i kerimesinde, Beled suresinde, La uksimu bihâzel beled ve ente hillum bihâzel beled buyurarak, Mekke-i Mükerreme'ye yemin ederken dahi Hazreti Allah, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin orada yaşadığına işaretle, orada yaşamasının bu yemini celbettiğini adeta ifade buyuruyor. Yani Mekke'ye yemin ederken bile Hazreti Allah, tek başına şehir olarak Mekke'ye yemin etmemiştir. Mekke'ye kasem ederken, Resulullah Efendimiz için sen oradasın, sen orada hayattasın, İşte o şehre yemin ederim ki şeklinde Mekke'nin eftaliyetine, Hazreti Peygamber'in vesile olduğuna işaret buyurmuşlardır. Tabii ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, belki bir ara verdikten sonra tekrar devam edeceğiz, Mekke'nin haliyle eğer müsaade ederseniz, İsmi Nebi Muhammed isminin de özelliği hususunda bir pasaj var. Onu sizden dinleyelim. Daha sonra Mekke-i Mükerreme ile alakalı, Peygamber Efendimizin ismi ve fazileti ile alakalı birkaç söz daha inşallah sarf edeceğiz. Zira bu bayram münasebetiyle birçok kardeşlerimle konuşmak nasip oldu. Misafirliğe gittik veya misafirlerimiz geldi. Peygamber muhabbeti hususunda ne kadar büyük bir boşluk olduğunu ve Hazreti Peygamber'i ne kadar az tanıdığımız noktasında tespitler oldu. Bu sebepten İki Cihan Serveri Efendimizin Siyer-i Nebi'ye devam ederken, tarihi sürece devam ederken, biraz da imani kısmına ve bizdeki imani sürecine dikkat etmemiz icap edecek. Buyurun efendim.
Tabi'in bilginlerinin büyüklerinden Said bin Müseyyep der ki, Araplar kendilerinden Muhammed isminde bir peygamber gönderileceğini, kitap ehli olan Yahudi ve Hristiyanlarla kahinlerden işitmişlerdi. Bunu işiten Araplardan bazıları, peygamber olması ümidiyle oğullarına Muhammed ismini vermişlerdi. 1. Beni Temimlerden...
Evet, şimdi affedersiniz, müsaadenizle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin geleceğini, Hazreti Peygamber Efendimizin lisanından zaten öğrendik, yaratılışın evvel oluşunu. Fakat bakın ki hadisata, Hazreti İsa aleyhisselam, Musa aleyhisselam ve bütün peygamberler ruhlar alemindeyken, o Muhammed'e erişirseniz ona tabi olun, ümmetlerinize de ona yardım etmek üzere emredin diye emrolunduğundan, diğer dinin veya affedersiniz diğer peygamberlerin ümmetleri de, başka din yok çünkü, diğer peygamberlerin ümmetleri de bozulmadan evvel bu hitaba erişmişler. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i bekler bir haldeler. Maalesef 1400 sene geçtiği halde bu gerçeği bugün fark edemeyenler var, ama yüzlerce sene evvelinden Hazreti Peygamber Efendimiz'i bekleyenler vardı. Bu tezata dikkatinizi çekmek isterim. Dolayısıyla tabi'in bilginlerinden demin rivayet ettiğiniz malumat buna işaret ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünyayı şereflendirmeden evvel insanlar tarafından dahi onun geleceği biliniyordu. Muhammed ismi şerifinin nereden neşet ettiği, yani nereden neşet ettiğini biliyoruz. Cenab-ı Hak koymuş bir ismi. Fakat İnsanlar arasında ne kadar yaygındı, toplumlar bu isme aşina mıydı şeklinde bir bahis var. Ara bir bahis. Onu işliyorduk. Araplar gerek alimler vasıtasıyla, gerek Museviler veya İseviler vasıtasıyla kendilerinden Muhammed isminde bir zatın geleceğini biliyordu. Hatta bunu örneklendirmek için elinize kitap Asım Köksal Hoca Efendi'nin birkaç tane örnek vermiş, misal olarak getirmiş. Onları okuyarak bu mevzuyu daha iyi herhalde anlayabiliriz.
Beni Temimlerden Süfyan bin Mücaşi Şam'a gidip bir rahibin evine inmişti. Süfyan kendisinin Mudarlardan olduğunu söyleyince rahip, Araplar içinde bir peygamber gönderilecek, kendisine Muhammed denilecektir dedi. Bunun üzerine Süfyan Doğan oğluna Muhammed ismini verdi. Muhammed bin Süfyan büyüyünce Hristiyan papazı oldu.
Evet, yani tesadüfle öyle isminin Muhammed olmasıyla bir kişi öyle peygamber olamıyor. Asım Köksal Hoca Efendi büyük bir alimdi. Eserlerini okumanızı, sevgili dinleyicilerimizin eserlerini takip etmesini arzu ederiz. İsmi Muhammed olsun da belki o ahir zaman peygamberi olur düşüncesiyle birçok isimler konulmuş. Peygamber Efendimiz'den evvel. Fakat Cenab-ı Hakk'ın istediği, arzu ettiği, muradı olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yine onun izniyle müteselsilen Hazreti İbrahim'den İsmail'e ve oradan yine devam ederek Hazreti Abdullah'a ve oradan da Amine validemize intikal etmek üzere temiz, tertemiz bir arktan, bir soydan gelmekteydi. İnsanların aldığı tedbirlerle bunun yerine kaim olması, bu güzelliğin yerine kaim olmaları mümkün değildi. Cenab-ı Hak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin pak neseplerinden, ruhi paklerinden, ismi paklerinden nasiptar olarak tertemiz olanlardan eylesin. Diğer mevzular da var ama şu ikinci örnek de sanki yine açacak gibi. Onu da istiyorsanız.
Beni Süleym'lerin Zekvan oğullarından Muhammed bin Huzai'ye Muhammed ismi peygamber olması ümidiyle verilmiştir. Ebrehe bu Muhammed bin Huzai'yi Yemen'e götürmüş, o da orada Ebrehe ile birlikte bulunmuş ve Hristiyanlık dininde ölmüş. Ebrehe'nin emriyle Kabe'nin yerine Sana'daki Kulleys kilisesine hac etmeleri için propaganda yaparken Huzeyl'lerden Urve bin Hıyat tarafından bir okla vurulup öldürülmüştür.
Yani neye niyet, neye kısmet? Daha başka misaller de var. Yine Muhammedül Üseydi isminde, Muhammedül Fukaymi isminde, Muhammedül bin Berrül Kinani isminde, buna benzer isimlerle birçok kişi Muhammed ismini almışlar ama o ismin tecellisinden çok çok uzak bir şekilde olmuş. Şimdi bunun hikmetini şöyle anlatıyor alimler. Ben Deniz hep Siyer-i Nebi olsun, diğer mevzuat olsun, günümüzle alakalı bir meseleyi aydınlatmak üzere okuduğumuzu hatırlatırım kıymetli dinleyicilerimize. Burada bir niyet bozukluğu vardır. Ben onun ismini Muhammed koyayım da peygamber olsun gibi niyette bir bozukluk, daha doğrusu bir cahillik vardır. Allah'ın uhdesinde olan bir nübüvvet müessesesini siz kendi elinizde belli bir kalıba sokamazsınız. Günümüze uyarlarsak. Bunu yapmaya çalıştığınızda sizin yaptığınız tedbirler öyle bir tedbir getirir ki, öyle bir takdiri size cereyan ettirir ki, bir şey ümit edersiniz ama o ümit etmekte hem hakkınız yoktur, hem salahiyetiniz yoktur, hem de cahilliğiniz pek çoktur. Dolayısıyla Allah'ın gadabı, Allah'ın o husustaki size kahrı muhakkak surette erişecektir. Bu isimleri alan kişilerin birçoğu farklı farklı sahalarda ve pek de hoş olmayan şekillerde vefat etmişlerdir. Hayatları başkalarına olumlu müsbet manada ibret olmak değil, belki menfi manada ibretlik olacak şekilde geçmiştir. Ne anlarız bundan? Şunu anlarız. Günümüz insanlarının da Hazreti Peygamber'den bahsederken, Risalet makamından bahsederken, kendi dar beşeri kalıplarına sokarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i izah etme gayretleri, her ne kadar kendilerince güzel bir hayrı celbedeyim niyetiyle de olsa, farkında olmadan uluhiyet sahasına girdiklerinden, Allah'ın takdir sahasına girdiklerinden, Allah'ın verdiği payeye el uzattıklarından dolayı onların da imansızlaşmış halini, imandan uzak hallerini biz bizzat müşahede etmekteyiz bu asırda. Konuşurken Muhammed diye konuşuyor. Muhammed'in arkadaşları diye konuşuyor. Ve bunu o sahayla meşgul olduğu için yaptığı izlenimini uyandırmak istiyor. Yani ey insanlar diyor, televizyonlardan, radyolardan konuşurken. Ey insanlar, siz tabii Hazreti falan filan dersiniz ama bunlar bizim mevzumuz, biz rahat konuşuruz diyor. Vermek istediği nokta bu. Yani bizim bir şekilde bunlar elimizin altında. Hangi hadise biz onu okuduk falan ettik. Kitaplarımı okuyun diyor. Orada ben Muhammed'i anlattım size diyor mesela. Kaç baskı yaptı benim kitaplarım diyor. Oradan okuyun Muhammed'i diyor. Haşa. Hazreti demek gücüne gidiyor. Sanki 100 tane kelime konuşabilirmiş de Hazreti'yi çok zikrederse istihkakı azalırmış gibi. Utanmaz.
Bilgi noksanlığı değil değil mi abi bu?
Bu iman ve cehalettir. Cehalettir bu. Efendim nasıl cehalet bu? En alim insan Allah'ı ve peygamberi bilen insandır. Velev ki okuma yazma bilmez. Bir insan Allah ve peygambere hakkıyla imandan mahrumsa, affedersiniz merkep yüklü kitap okusa yine pek bir faydası yoktur. Merkebe faydası kadar vardır kitapların. Ayet-i kerimenin ifadesiyle. Hemen buradan hareketle. Muhammed ismi şerifini koyarken de ecdat bakın ne kadar güzel bir şey yapmış. Mehmetçik demiş. Muhammed'in nurundan almış ve o nurdan mahvolmuş. Muhammed'i nuru taşımış. Muhammedçik demek. Mehmet ismini almış. Muhammed ismi şerifi sallallahu aleyhi ve sellem zikredildiğinde o pak, temiz eftalül beşere işaret edeceğinden dolayı belki onun sıfatı benim koyduğum bu Muhammed ismi zaten hiçbir zaman erişemez de fakat abes, kötü, menfi bir işle meşgul olur da bu isme leke sürer. İnsanlar onunla istihza eder gibi yapar. Fakat onunla istihza ederken sadece isminden dolayı o istihza belki peygambere de gider korkusuyla Mehmet ismini koymuşlar. Fakirinden mesela göbek adı Mehmet, Mehmet Fatih. Esası ne bunu? Muhammed. Fakat şimdi yeni bir moda başladı. Muhammed diye isim koyuyorlar. Bu efendim yanlış mıdır? Hayır değildir ama bakın şimdi geçenlerde tövbe estağfurullah. Bundan bayağı oluyor 15-20 sene evvel. Zaten o futbolcu da o zamanlar oynuyordu. İyi niyetle koymuştur annesi babası muhakkak surette. Şimdi Muhammed diye futbolcu var. Futbolculuk kötü bir şey değildir. Yani futbol oynayan insana kötüdür demek istemiyorum. Fakat Muhammed attı çalımı gitti ve gol falan diye. Aman Muhammed vurdu deyince düşünebiliyor musun? Stadyum Allahümme salli ala seyyidina diyecek hali yok. O ismi Nebi değil. Fakat ismi Nebi'nin bu şekilde ulu orta konuşulmasını bizim bilhassa Osmanlı, edep mümessili olan Osmanlı kullanmamış. Hoş olmadığı için kullanmamış. Burada bu isme hürmet edilmesi gerektiğine işaretle hemen şunu hatırlatırız. Efendim Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine baktığımızda ve ondan evvel gelen ayetlere de baktığımızda, Zebur'daki, Tevrat'taki, İncil'deki ayetlere, peygamberlere ismiyle hitap eder Hazreti Allah. Nida eder daha doğrusu. Ya Davud, ya İsa, ya Musa, ya Zekeriya gibi isimlerle ey İsmail, ey İbrahim, ey Davud, ey Musa, ey İsa gibi. Fakat peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hitaben Kur'an-ı Kerim'de bir tane bile ya Muhammed yoktur. Gerçi şimdi bizim bazı hoca efendiler açtıkları için bu şeyi ya Muhammed de ki falan. Kim veriyor size bu selahiyeti? Efendim orada emir sigası varmış. Emir karşıdaki ne yapılırmış? Affedersiniz. Karşıdaki ne yapılırmış emir? Dolayısıyla ey sen demekmiş. Biz onu tefsire koyuyoruz. Hayır, bu selahiyeti size kimse vermiyor. Ya Muhammed diye anlatma selahiyetini size kimse vermiyor. Belki insanlarımız anlamaz etmez diye hadi tefsirlere yazdınız. Yazdınız ama hitabi üslupta bu şekilde hitap etme şeklini Mekke'de ve Medine'de, daha doğrusu asıl saadette müşriklerden başkası yapmamıştır. Ya Muhammed hitabı müşriklerden başkasının seslenme şekli değildir. Sahabe-i kiramın içerisinde hiç kimse ya Muhammed dememiştir. Dese bile bir sürü övgü sözünden sonra böyle böyle böyle böyle böyle ya Muhammed, yani aman ya Muhammed şeklinde yalvarma şekliyle kendisini acındırmak kastıyla, şefaat ümit eder arzusuyla. Bazı edebi metinleri de bu yüzden tasavvuf ehli olan, o nezakette olan zevat-ı kiram pek hoş karşılamıyorlar. Sen neredeydin ya Muhammed? Kalk ya Muhammed, gör bizim halimizi ya Muhammed falan. Tamam, için coştu, konuştun, ettin falan ama edip olan kişi serhoş narası gibi atacaksa herkes yapar bu sözü. Hangi kişi olursa olsun şunu unutmamak lazım. Büyük İmam Buseri'nin dediği gibi, ben Resulullah'ı övmedim diyor. Resulullah'ın ismini benim eserlerimde geçmesinden dolayı benim şiirlerim şeref kazandı diyor. O zaman o şerefe layık bir şekilde, o şerefin icap ettirdiği şekliyle peygambere hitap etmek lazım. Ya Muhammed diye hitap etmek kimsenin salahiyetinde değildir. Yakınlık iddiasında olanlar zaten böyle bir edepsizlik yapmamışlardır. Siyer-i Nebi okurken dediğimiz gibi güncel mevzulara da temas edeceğiz dedik. Bakın birkaç tane daha mevzu arz edeyim size. İki Cihan Serveri Efendimiz'in biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Muhammed ismi şerifiyle 4 yerde geçer. Bir de Ahmet ismi şerifiyle geçer. Kur'an-ı Kerim'de ismen Peygamber Efendimiz Muhammed olarak 4 yerde, Ahmet olarak 1 yerde geçer. 5 yerde geçer yani. İşte Sure-i Ahzab'da, Maide suresinde, efendime söyleyeyim, Saf suresinde, Sure-i Muhammed'de geçtiği gibi ve Fetih suresinde. Fakat demin de arz ettiğim gibi ya Muhammed diye geçmez, Muhammedur Resulullah diye geçer veya ma kana Muhammedun eba ahadin min ricalikum velakin Resulullah ve katemen nebiyin şeklinde geçer veya Hazreti İsa aleyhisselamın ümmetine söylediği sözün zikri meyanında benden sonra ismi min ba'd ismuhu Ahmet, benden sonra gelecek olan zatın da ismi Ahmet'tir şeklinde geçer. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de başka bir mevzu daha var. Bunu yine Ramazan-ı Şerif'te sizinle yaptığımız sohbetlerde zikrettik. Yeri geldiği için birkaç müsaade eder misiniz?
Estağfurullah.
Onları da arz edeyim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yaşadığı yere yemin var. Mekke-i Mükerreme. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ömrüne de yemin var. Yaşadığın senin ömrüne yemin olsun ki, hayatta olduğun müddete yemin olsun ki, le'amruke, senin ömrüne kasem olsun ki diye Allah'ın bir hitabı var Sure-i Hicr'de. Hiçbir insan, hiçbir beşer böyle bir şerefe erdirilmemiştir. Le'amruk hitabına hiçbir beşer, hiçbir peygamber nail olamamıştır. Resulullah'ın yaşadığı hayata bile Allah yemin etmiştir. Vel asr, innel insane lefî husur denilerek de Resulullah Efendimizin yaşadığı asra yemin edilmiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Ve duha ve leyli izâ seca diyerek, ve leyli izâ yağşa diyerek, o ayeti kerimelerde geçen gecenin duha güneşi gibi olan parlaklığın, duha vaktinden kastın, Hazreti Peygamber Efendimizin veçi saadeti olduğunu söylüyor kim? Hazreti İbni Abbas, sahabinin en büyük alimlerinden ve ilk tefsir olarak kabul edilen İbni Abbas tefsiridir biliyorsunuz. Gerçi kendisi tam tertip etmemiştir, sonradan onlar toplanmıştır zübd halinde. Fakat Hazreti İbni Abbas, Peygamber Efendimizin amcaoğlu, o vedduhada vecihten, veci peygamberden kasıt vardır. Dolayısıyla oradaki yemin de Hazreti Peygamber Efendimizin veci parklerine, re'si saadetlerine, yani mübarek başlarınadır diye söylüyorlar. Biz böyle bir peygamberin ümmeti olmakla beraber, tabi konumuz şu anda ismin konulmasıyla alakalıydı, isimle alakalıydı. İnşallah bundan sonraki mevzuyla beraber Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin babası Hazreti Abdullah'ın vefatına devam etmiş olacağız. Evet, daha evvel şöyle kısacık bir temas etmiştik. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dedesi Hazreti Abdülmuttalip, oğlu Hazreti Abdullah'a, yani Peygamber Efendimizin babası Hazreti Abdullah'a en soyu güzel, efendim en şerefli olan bir hanım Hazreti Amine validemizi alarak izdivaçlarını gerçekleştirmişti. Bunun detaylarına da tekrar döneriz inşallah. Vefatı, Hazreti Abdullah Efendimizin vefatı biraz evvel girmiş gibi olacak ama bendeniz arzu ediyorum ki biraz Asım Köksal'dan, biraz Mevahibi'yle Dünniye'den, biraz Peygamber Efendimizin hayatını Salih Suruç'tan, Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'den, Kısas-ı Enbiya'dan böyle parça parça alalım. Neticede geriye de gitsek, tekrar geriye dönüş de yapsak, ileriye de gitsek hep ondan bahsediyoruz. Bir problem teşkil etmeyecektir. Sonra defaatle mevzu yaptığımız halde, ders olarak anlattığımız halde, biz başka eserlere dönüp baktığımızda unuttuğumuz ne kadar çok şey olduğunu fark ediyoruz. O sebepten şimdi iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin pederi âlisi, bu tabirleri bilhassa kullanıyorum. Ya ne diyor bu hoca falan diye hemen frekansı değiştirmesinler. Bu tabirlere bir kere yabancı olurlar, iki üç kere dinlerler yabancı olurlar ama beşinci kere dinlediklerinde ha tamam bu demekmiş denir. Kaybolmasın bu kelimeler. Pederi âlisi Hazreti Abdullah Efendimizin rıhletleri, yani vefatı, göçmeleri hadisesini okuyoruz. Buyurun.
Peygamberimiz aleyhisselamın babası Hazreti Abdullah, Hazreti Amine ile evlendikten kısa bir müddet sonra Kureyşlerin ticaret malları yüklü kafilelerinden bir kafileye katılarak Şam'a, Gazze'ye gitmişti. Satacaklarını satıp alacaklarını aldıktan sonra oradan geri dönüldüğü sırada yolda hastalandı. Medine'ye gelince arkadaşlarına, ben burada dayılarım Adi bin Neccar oğullarının yanında biraz kalayım dedi. Ve hasta olarak onların yanında bir ay kaldı. Kafile arkadaşları yollarına devam edip Mekke'ye geldiler. Abdülmuttalip onlardan oğlunun nerede kaldığını sordu. Onlar da onu gerimizde, dayıları Adi bin Neccar oğullarının yanında bıraktık. Kendisi hastadır dediler. Bunun üzerine Abdülmuttalip büyük oğlu Haris'i acele Medine'ye yolladı. Haris Medine'ye vardığı zaman Hazreti Abdullah'ı vefat etmiş ve Adi bin Neccarlardan Nabiga'nın evine gömülmüş buldu. Hazreti Abdullah'ın kabri Nabiga'nın evinin içine girilince sol tarafa düşen küçük evindedir. Dayıları Abdullah'ın nasıl hastalandığını, olanca çabalarına rağmen kendisini kurtaramadıklarını ve Nabiga'nın evine gömdüklerini Haris'e anlattılar. Haris acele Mekke'ye dönüp babasına acı haberi verince Abdülmuttalip de Abdülmuttalip'in bütün oğulları ve kızları da son derece ağladılar. Hazreti Abdullah vefat ettiği zaman 25 yaşındaydı.
Allah Allah.
Peygamberimiz aleyhisselam da daha annesinden doğmamıştı.
Evet, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için daha evvel de yine mevzu olmuştu. İki can serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, edebeni Rabbi fe ahsene te'dibehu, beni Rabbim terbiye etti. O ne güzel mürebbidir, edeplendirenlerin en güzelidir şeklinde beyan buyurdular demiştik ve hemen şunu da ilave etmiştik. Bir kişi için, bir insan evladı için iyi bir anne babanın verdiği terbiye bütün terbiyelerin üstündedir. Hayatında alabileceği en önemli terbiye iyi bir anne babadan aldığı iyi terbiyedir. Fakat Allah Teala'nın terbiyesine ve ahlakına nispetle bunlar dahi hiç mesabesindedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizzat Allah tarafından terbiye olunmak üzere rahmetinden ve hikmetinden dolayı Hazreti Allah'ın, Hazreti Abdullah Efendimiz ahirete intikal etti. Henüz daha iki can serveri Efendimiz doğmamış. Bakın Hazreti Amine validemizin bu vefat hadisesine binaen söylediği bir mersiye var. Hazreti Amine validemiz, iki can serveri Efendimizin valide-i muhteremeleri aynı zamanda şaire. Hem de nasıl bir şaire? Şöyle anlatıyor. Yine ileride hem Asım Köksal'ın kitabında var hem Tarih-ü Taberi'de var. Ebu Kubeys tepesinde, şimdi kralın sarayının olduğu yer var ya, hani Kabe-i Muazzama'nın karşısında, hani Şakk-ı Kamer mucizesinin mucizesi olduğunda ayın bir parçasının gözüktüğü tepe var ya, veya Hazreti Bilal-i Habeşi'nin çıkıp ezan okuduğu tepe, veya Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Hacer-ül Esved'i bulduğu tepe var ya, Ebu Kubeys tepesi. Şimdi orada saray var, kocaman bir tane. Oradan mehtabı seyretmek, günün ışımasını seyretmekten ziyade mehtabın güzelliğini seyretmek. Zaten hep şiirlere ilham kaynağı, daha doğru mevzu ve şairlere ilham kaynağı mehtap olmuştur ne hikmetse. Güneşten bahseden şiir azdır. 1000 tane şiir varsa bunlardan bir tanesi, hadi 3 tanesi güneşten bahsetsin. Ama diğerleri, belki 999'u hep mehtaptan, kamerden, hilalden, ayın ışığından bahseder. Bu sebepten dolayı her ne kadar ay kendisindeki ışığı güneşten almasına rağmen, alıyor olmasına rağmen, rahatlıkla bakılıp müşahede edilme letafetine sahip olduğundan metiyeler, övgüler, neşeler hep kamere, hilale, aya karşı söylenmiştir. Ay yüzlü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de her ne kadar nurunu Hazreti Allah'tan alsa da ona çokça metiyeler yazılmış, çokça şiirler söylenmiş, onu övecek, onun güzelliğini anlatacak birçok sözler zuhura gelmiştir. Bunu da böyle bu saate kadar uyanık, kalbi de uyanık olan kardeşlerimize paylaşmak üzere zikrettim. Mevzumuza dönersek, Ebu Kubeys tepesine hanımlar çıkarlarmış. Hilal, daha affedersiniz, mehtap olduğunda. Yani mehtap derken mehitap, tam gözü dolduran meh, ay. Yani dolunay. Ayın 14'ü olduğunda onun güzelliği çok berrak tabii. Her gün yaşadığınız bir şehri, şimdi elektrik vesaire falan olduğu için fark edemiyoruz. Mehtap dolunay olduğunda her gün yaşadığınız yeri şöyle yukarıdan seyretmek, etrafı seyretmek ayrı bir güzellik, ayrı bir hissiyat, tahassüsat uyandırır insanda. Bunun için hanımlar Ebu Kubeys tepesine çıkarlar, ayı seyrederken birbirleriyle şiir yarışına girerlermiş. Fakat ne zaman Medine'den Hazreti Amine validemiz ne zaman gelir, o meclise dahil olursa, o geldiği zaman birbirlerine şöyle derlermiş: Amine geldi, artık şiir söylenmez. Yani onun üzerine şiir zaten okunmayacak, boşuna yarışmayalım. Hani bu bizim aramızda bir yarış. Ama artık Amine geldi, susalım, onu dinleyelim derlermiş. Hazreti Amine validemiz, iki cihan serveri efendimizin valide-i muhteremeleri, böyle bir hanım. Bakın Hazreti Abdullah'a nasıl bir mersiye yazmış.
Hazreti Amine, kocası Hazreti Abdullah için söylediği mersiyede şöyle dedi: Artık Mekke'nin Bata tarafı Haşim oğullarından boşaldı. O, ölümün davetine uyarak evinden örtüler ve kefenler içinde çıkıp kabre gitti. Fakat ölüm insanlar arasında Haşim oğlu gibi bir yiğit bulup onun boşluğunu dolduramaz. Bütün dostları ve arkadaşları onun tabutunu taşımak için üşüşmekte ve elden ele almaktaydılar. Ne yazık ki ecel hiç beklenmedik bir zamanda onu alıp götürdü. Halbuki o cömert ve çok merhametli bir insandı.
O zaman hani nasıl diyoruz biz, bir kişi göçtüğü zaman onun hakkında olumlu şeyleri anlatınız diyor Peygamber Efendimiz. Nasıl bu söze imtisar ediyoruz? Bu mersiyelerde de kişilerin rahmet ümidini arttırıcı ve bir vefat eden kişinin arkasından okunan mersiyelerle Allah'ın rahmetini celbedecek duaların daha kalbi yapılmasını sağladığı için mersiye bizim kültürümüzde vardır. Mersiyeler de bu boşluğu doldurur esasında. Hani maksat insanları ağlatmak değildir ama bizden dua isteyenlere bazen dua ederiz. Başkalarına ettiğimiz dualar. Bazen de içimiz yanarak dua ederiz. Duahan demek, duayı yaptığı zaman edebi sözler vesaire seçip, adama bak ya ne cümle dizdi, acayip bir şey. Dedirtmek için dua yapan insan değildir esasında. Duahan, duayı güzel yapan kişidir. Fakat gaye, duanın lafzının güzel oluşu değildir. Lafzın güzelliğiyle beraber insanların kalbindeki hissiyatın galebe çalması içindir dua ve duahanlık. Hele bir de buna kalbinizi de birleştirir. O hitabetinize, o güzel konuşmanıza, o düzgün cümleleri seçerken ki dikkatinize bir de kalp rikkati eklenirse, o sizin ağzınızdan çıkan dua veya o kişinin ettiği dua sayesinde orada amin diyen insanlar cuşu huruşa gelerek bütün kalplerindeki muhabbetle amin dediklerinden dolayı dua adeta tasdiklenir ve mühürlenir. Rahmetli Gönül Mehmet Hocam öyle derdi. Bazen dua yaptırırdı. İşte elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İşte amin, amin, amin. Duayı keserdi. Niye amini cılız söylüyorsunuz derdi. Amini kuvvetli söyleyin. Siz amini kuvvetli söyleyin ki amin duanın mührüdür derdi. Siz amini kuvvetli söylediğinizde Allah onu tasdik ettirir. Meleklerine tasdik ettirir ve muhakkak dua kabul olur derdi. Dolayısıyla mersiye de burada Hazreti Amine validemizin yaptığı mersiye gibi, ki bu mersiye adeti daha sonra devam etmiştir. Osmanlı'da da çok yeri olan önemli bir yere sahiptir mersiye kültürü ve edebi metin olarak da, edebi tarz olarak da mersiye tarzı. Maksat şudur: o kişiyi hatırlatmak, övmek tabi var ama ondan ziyade o kişiye okunacak dualar veya o kişinin ruhaniyetiyle birleşerek onunla beraber olma hali, insanda cuşu huruşa gelmesi için mersiyeler okunur. Burada da Hazreti Amine validemiz, tabi Arapça metni çok daha müessir, orijinal lisanıyla okunsa keşke anlayabilsek ama biz burada Türkçesini, Türkçe'ye çevrilmişiyle iktifa ediyoruz. Böyle bir mersiye yazıyor. Peki Hazreti Abdullah Efendimiz göçtükten sonra acaba ne bırakmış? Yazıyor mu orada?
Eyvallah. Hazreti Abdullah'ın miras olarak bıraktığı Ümmü Eymen, Bereke adında bir köle kadın.
O Ümmü Eymen'i Peygamber Efendimiz çok seviyor. Ümmü Eymen. Hatta daha sonra Medine'ye beraber gideceklerdir. Annesinin kabrine de, Hazreti Abdullah'ın kabrine de orada beraberce ağlayacaklardır. Ümmü Eymen validemizi çok seviyor Peygamber Efendimiz. Hazreti Abdullah'ın yadigarıdır. Evet.
5 adet deve, birkaç davar, 1 adet kılıç, 1 miktar gümüş paradan ibaretti.
Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin demek ki daha dünyayı şereflendirmeden evvel Hazreti Abdullah Efendimizin babasını göremiş hadisesi var. Peki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğumuyla alakalı da bir bahis açalım. Ondan sonra doğum gecesindeki olan hadiselere kadar inşallah gelmiş olalım. Evet. Sonraki haftaya kalsın.
Peygamberimiz aleyhisselamın doğumu, doğum tarihi ve doğum yeri. Peygamberimiz aleyhisselam Fil ayında Rebiül Evvel ayının 12. pazartesi günü tan yeri ağrırken Şıb'daki evlerinde doğdu. Riyaziyecilere göre doğum tarihi şemsi aylardan Nisan ayının 20'sine rastlamış. Mısırlı Mahmud Feleki Paşa da bunun miladi 571 yılı 20 Nisan pazartesi gününe rastladığını hesapla doğrulamıştır.
Şimdi müsaade eder misiniz? Bir başka bahse gireceğiz. Bakıyorum vaktimize, herhalde müsait.
Eyvallah.
Şimdi bakın, önümüzde şimdi Zilhicce bitiyor. Muharrem ayına girmiş olacağız. Yani hicri takvim olarak düşündüğümüzde, hicri yıl olarak 1427'ye gireceğiz. Bir gün evvel veya işte birkaç gün evvel cuma hutbelerinde vaaz verilirken vesaire yapılırken bu hicri takvimle beraber her yerde şu sözleri işitmeye başlayacağız maalesef. Efendim hicri takvim hesabıyla, hicri hesapla, kameri takvimle hesaba göre yılbaşına giriyoruz. Dolayısıyla mevzumuz Peygamber Efendimizin hicreti diyecekler. Neden? Hicri takvim ya, hicretle alakalı diye düşünüyorlar. Ve yılbaşı olarak da öyle bir anlatıyorlar ki sanki hicret hadisesi Muharrem'in birinde vuku bulmuş gibi anlatıyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hicreti Muharrem ayında değildir. Dolayısıyla hicri takvimi anlatırken, ki aslı kamer takvimidir bunun, anlatırken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hicretini anlatmak insanlarda yılbaşının hicri takvimle, ay takvimiyle yılbaşının baş kısmındaki olan hadise hicret hadisesi zannetmelerine sebebiyet veriyor. Şimdi bakın burada bir izah var. Ne diyor? İki can serveri Efendimizin doğduğu sene olarak fil yılında doğmuştur diyor. Fil yılı. Şöyle bir adet var Araplarda. Bir sene içerisindeki en önemli hadise neyse o seneye o adı veriyorlar. O senede, yani 571 olarak kabul ettiğimiz senede fil hadisesi zuhur etmiş. Belki 570'te diyebiliriz, hani biraz daha evvelini düşünürsek, Ocak'tan evveli düşünürsek. O sene o fil vakası zuhur ettiği için o seneye fil senesi denmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de hicret ettiği için o senede, yani hicri takvim kabul edilen, bir kabul edilen senede hicret ettiği için adına hicri senede, hicret senesi denmiş. Yani hicret senesi denmesi başka bir şey, hicretin bir Muharrem'de olduğunu söylemek başka bir şey. Şimdi bunu niye burada zikrediyorum? Fazla bir malumat değil bu. Yeri geldi bir daha da icap ederse konuşacağız. Bakın ne diyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 12 Rebiül Evvel'de pazartesi gecesi dünyaya gelmişlerdir. Değil mi?
Eyvallah.
Ne acayiptir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin göçtükleri gün de aynı gündür. Doğdukları gün ahirete doğmuşlardır. Dünyaya doğdukları gün dünyayı şereflendirmişler, dünyadakileri neşelendirmişler. Aynı gün olarak da ahirettekileri neşelendirmişlerdir. Yani 12 Rebiül Evvel'dir. Peki hicret ne zaman? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 27 Safer gecesi Mekke-i Mükerreme'den çıkmışlar ve neticede bir müddet Medine'nin dışında kaldıktan sonra tam 12 Rebiül Evvel, yani doğdukları ve ileride göçecekleri gün olan 12 Rebiül Evvel günü Medine-i Münevvere'ye gelmişlerdir. Hani o meşhur hadise var ya, devenin Hazreti Ebu Eyyub el-Ensari Efendimizin kapısının önünde çökmesi hadisesi. O hadisenin vuku bulduğu gün tam tamına 12 Rebiül Evvel'dir. Bu tarihler önemlidir. Burada da fil senesinde iki cihan serveri Efendimizin dünyayı şereflendirdiklerini beyan ederken hatırıma hemen o hicretle alakalı, tarihle alakalı, takvimle alakalı hadiseler gelmiştir. Bunu burada zikretmek istedim. İki cihan serveri Efendimizin doğumları 12 Rebiül Evvel'dir. Hicretle Medine'ye tam indikleri gün 12 Rebiül Evvel'dir. Ahirete intikalleri de 12 Rebiül Evvel'dir. Muhakkak surette bunlarda bir hikmet vardır. Üzerinde düşünmek icap eder. Evet.
Peygamberimiz aleyhisselamın doğduğu ev Şıb'da Haşim'den Abdülmuttalib'e kalan, ondan da Peygamberimiz aleyhisselamın babası Hazreti Abdullah'ın hissesine düşen ev olup Mevlid Sokağı diye anılan Ebu Talip Şıbı Caddesi'nde Leyl Sokağı'ndaydı. Peygamberimiz aleyhisselamın doğumu gecesinde Abdurrahman bin Avf'ın annesi Şifa Hatun'da hazır bulunup ebelik etmiştir. Peygamberimiz aleyhisselamdan 3 yaş büyük
Abdurrahman bin Avf'ı biliyor tabi dinleyicilerimiz. Aşere-i Mübeşşere'den, yani cennetle müjdelenen sadece 10 kişi yoktur ama en meşhur olan 10 kişi yani Abdurrahman fil cenne diye Peygamber Efendimizin buyurduğu, Abdurrahman cennettedir diye daha hayattayken tebşir ettiği, müjdelediği 10 kişiden birisidir Abdurrahman bin Avf. Demek ki iki cihan serveri efendimizin doğumu esnasında Abdurrahman bin Avf'ın annesi Şifa Hatun da doğumda bulunmuş oluyor. Evet.
Peygamberimiz aleyhisselamdan 3 yaş büyük olan amcası Hazreti Abbas da Hazreti Amine'nin bir oğlan çocuğu doğurduğu haberi verilince annesinin sabahleyin kendisini elinden tutup oraya götürdüğünü, Peygamber aleyhisselamın evlerinin ortasında yattığı yerde döşeğine ayağıyla vurduğunu hala görür gibi olduğunu ve orada bulunan kadınların kendisini onun üzerinden çekip öp kardeşini dediklerini bildirir.
Evet. Tabii burada kıymetli dinleyicilerimize Mevlid bahsini Mevlid-i Şerif olarak Süleyman Çelebi'nin yazdığı, kaleme aldığı, efendime söyleyeyim, Mevlid-i Şerif'i okumalarını, hatta şiir halinde okunduğunda pek anlayamıyorlar ise, ki nereden nereye gelmişiz, o rahatlıkla anlaşılabilen bir Türkçeymiş zamanında, olsun. Şimdi açıklamalı Mevlid kitapları da çıktı. Mevlid-i Şerif bahsini oradan okumaya gayret etsinler. Tabii iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellemin doğumu hadisesini ve veladet hadisesini diğer eserlerden de okuyacağız. Bugün sadece Asım Köksal Hoca'nın kitabından başka malumatı da zikredelim diye onu getirdik. Fakat şu var, iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğumu esnasında herhangi bir beşere nasip olmayacak veya muhakkak surette peygamberlerin dünyaya geldiklerinde veya büyük veli zatların dünyaya gelişinde başkaları tarafından da gözle görülebilecek acayip, garayip, fevkalade hadiseler olmuştur. Fakat bu tarzda, bu büyüklükte iki cihan serveri Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme olan tecelliler gibi olmamıştır hiçbir zaman. Bunu ayrı bir bahiste işleyelim çünkü şayet burada işlemeye kalkarsak yarım kalacak.
Eyvallah.
Ve istiyorum ki Hazreti Amine validemizi ve Hazreti Abdullah Efendimiz hakkında kısa bir malumatı diğer haftaya bırakarak hem onu da tekrar etmiş olalım, sonra doğumunu tekrar zikretmiş olalım. Bu arada bu gecede Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bahsederken birkaç tane salatü selamı okuyarak huzurlarınızdan ayrılalım müsaadeniz olursa. Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Ya Rabbi diyoruz, o Nebi-i Zişan Efendimiz'e, Seyyidimiz'e salatü selam olsun ki o tıbbül kulubi ve devaiha, bizim kalplerimizin devasıdır, tabibidir o. Tabibül kulüptür. O Resul-ü Zişan'a salatü selam olsun ki o bizim kalplerimizin tabibidir ve devasıdır. Yani ya Rabbi, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin salatü selamıyla ve onun nazarıyla bizim dertli kalplerimizi, humumlu humumlu kalplerimizi, hasta kalplerimizi sen o tabip Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nazarıyla, hazık elleriyle tedavi eyle diye Allah'a yalvarırız. Ve afiyetil ebdani ve şifaiha, bedenin şifası onunladır. Ondan ayrı kalan bir kişinin bedenin şifası olmaz. Bizim bedenlerimiz onun sebebiyle zuhura gelmiştir çünkü. O şifaiha, şifası da ondandır. Bedenlerimizin afiyeti, sağlıklı olması onun nuruyla, onun muhabbetiyle, onun zuhuruyla olduğu gibi hastalandığı zaman da şifası yine onunladır. Ve nuril absari ve duyaiha, gözümüzün nuru da ondandır. Görebilme zuhurumuz da hep o nuru Muhammedi vesilesidir. Hem gözümüzdeki nuru sen yarattın ama o gelmeseydi bu aleme sebebimiz olmasaydı biz olmazdık. Hem onun vesilesiyle gözümüzün nuru ona aittir, onunladır nurumuz, hem de o bize gösterilecek nuru, görmemiz gerekecek nuru gösterdi. Senin rahmetinle bize vesile oldu. Ve diyaiha, gözümüzdeki ışık da yine o kurretul ayn Hazreti Muhammed'dedir sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbi, ona böyle bir nebi olan, her şeyimizi medyun olduğumuz, halimizle ona meftun olduğumuz mahbubumuz, sevgilimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat ederiz. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain, onun âline de salat ederiz. Ehl-i Beyt-i Mustafa'ya da salat ederiz. Bu salatü selamlardan onlara da ikram olunsun isteriz. Ve böylece onlar da bizi bilsinler isteriz. Ve sahbihi ve sellim, ve yine onun sahabisine, onu arkadaş olanlara ve onun arkadaşlarına da bu salatü selamdan ikram olunmasını senden niyaz ederiz ya Rabbi diyerek dua ediyoruz. Cenab-ı Hak bizim bu dualarımızı inşallah indi ilahiyede kabul eylesin. Ey güzellerden güzel, ruhum Resul-i Kibriya diyor ya ilahide. Hasta gönlüme nazar kıl, sensin gönlüme deva. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin muhabbeti olmayan bir kalp muhakkak surette hastadır. Damarları tıkanık olmasa da, gayet sıhhatli olsa da, ritim bozukluğu olmasa da, kainatın ritmi olan ritmi Muhammedi'den ve muhabbetten yoksun olduğu için onun kalbi hastadır. Esasında vakit olsa bu ilahi okumak da belki icap ederdi. Fakat şu an ne bizde o ses var, ne de onu okuyacak belki muhabbet var, liyakatımız var. Sadece gönlüm razı olmadı. İlle bu salatü selam noktasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salatü selam ederek ondan gözümüzün nurunu, kalbimizin sürurunu ve devasını ve maddi ve manevi bedenlerimizin, nefislerimizin, ruhumuzun sıhhatini ve afiyetini inşallah talep edelim. Allah nuru Muhammediye ile bizleri kaim ve daim eylesin.
Amin.